Ayrım 6. Paul Robeson. Virginia Hamilton biyografi. Sayfa 67. 5. Paul ve Esi büyük buhran en tepe noktasındayken Rusya'ya gittiler. Amerika'da 13 milyon kişi işsizdi. Binlercesi kara ve tren yolunu tutmuş, açlıktan kıvranarak şaşkın kurtuluş yolunu arıyordu. Kötü şartlar ve hastalık pek çoğunu hayattan koparıyordu. Gecekondu bölgeleri tüm kırsal alana ve şehirlere yayılmıştı. Başkan Franklin Roosevelt bir yıl önceki konuşmasında şöyle diyordu: "Korkmamız gereken tek şey korkunun kendisidir." Böylece rahatlama, iyileştirme ve reformdan oluşan New Deal'ı Amerikan halkına sundu. Sovyetler Birliği Kuzey Kutbu boyunca uzanıyor, yeryüzünün altıda birini işgal ediyor, Amerikalıları şaşırtıp tedirgin ediyordu. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri'nden 2,5 kat daha genişti. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 1922'de bir ömür sürmüş olan hoşnutsuz Rus milliyetçiliği problemini çözmek için kurulmuştu ve sınırları içinde binlerce insan farklı dilde konuşuyordu. Pek çok sosyalist cumhuriyetin aynı birlikte yer aldığı federal bir yapı, Rus azınlıklara güven, eşitlik ve işbirliği ruhunu vermek için düşünülmüştü. Ayrıca birliğin tüm dünya işçilerini aynı çatı altında toplama girişiminin de ilk adımı olması umuldu. Üçüncü internasyonel 1919'da kurulmuştu ve Rusya türü devrimi, Rusya türü kamulaştırmayı ve Rusya'daki Marksizm uygulamasını kabul eden tüm işçi organizasyonları ve Marksistleri kapsayan Komintern olarak adlandırıldı. Marksizm, bu düşünce sistemi 1848'de Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından yazılan ve modern komünizmin ilk kitabı olan Komünist Manifesto'da yer alır. Fakat Sovyet komünizmini geliştiren Vladimir Lenin olmuş, Joseph Stalin'in yaptığı değişiklikler ile de Sovyetler Birliği'nin düşünce sistemi oluşmuştur. 1922'den öldüğü 1953'e kadar Komünist Parti Genel Sekreteri olan Stalin kendi diktatörlüğünde baskın gücü oldu. Sovyetler Birliği'nde Marksist-Leninizmi basitleştirdi ve onu merhametsiz bir hareket olarak yorumladı. Lenin gibi Stalin de bir dünya devrimini beklemeden komünizme sahip olacaklarına inanıyordu. Fakat Stalin'e göre Lenin'den farklı olarak ilk amaç pratik sonuç idi. Bu anlayış da Sovyetler Birliği'nde sınıf sorununu hassaslaştırdı ve bir terör ve baskı politikası doğurdu. 1928'de Stalin, Sovyet endüstrisini organize edecek bir 5 yıllık plan yayınladı. Bu planın sonucu ise pek çok sorunu ve sıkıntıyı beraberinde getiren sıra dışı bir değişim olan Rus devrimiydi. R.R. Palmer, A History of the Modern World, Alfred A. Knopf, Inch, New York 1957, sayfa 749. Daha sonra Komintern, ılımlı sosyalistleri etkisizleştirmeye çalıştı ve Komintern'in politikalarını izleyen tüm sosyalist partiler de kendilerini komünist olarak adlandırdılar. Paul ve Esi Robeson 1934'te Sovyetler Birliği'ne gitmek üzere İngiltere'den ayrıldılar. Noel'di ve bu dönemin kutlamalarını görmek amacıyla Almanya'dan geçtiler. Aslında dünyadaki büyük ekonomik çöküşten Almanya'da nasibini almıştı. Avrupa'nın diğer bölgelerinde olduğu gibi burada da fabrikalar kapanmış, insanlar işsiz kalmıştı. 1933'te Hitler şansölye olana kadar Almanya bir dizi lider tarafından yönetilmişti. Nazi hareketi ise bu yönetimin ardından kazanılmamış gelirleri, büyük güveni, zincirleme marketleri ama en önemlisi Yahudileri kötüleyen Führer'i ile başlamıştı. Hitler devrimini 1000 yıl süreceğini söylediği üçüncü yaşam alanına, Reich, ayarlamıştı. Paul ve Esi Almanya'ya geldiğinde 3. Reich'in 2. yılıydı ve Hitler Avusturya'yı henüz Reich'ına dahil etmişti. Robeson'lar Berlin'de sadece bir gün kaldılar, o da Sovyetler Birliği'ne giden treni yakalamak için. Moskova'yı tanıyan Miss Seton ise onlara bir sonraki trenle katıldı. Paul 1930 yılında Almanya'ya gelmiş, yönetmen Max Reinhardt'ın tiyatrosunda İmparator Jans'ı oynamıştı ve şimdi Paul'ün pek çok arkadaşı gibi Reinhardt da Almanya'dan kaçmıştı. Daha sonra Mary Seton'un yazdığına göre Paul çevresinde gelişen havadan oldukça rahatsız olmuştu. O, Essi ve Bayan Seton tren istasyonundan otellerine doğru yol alırken Paul herkesin ona baktığının farkındaydı. Bu dev siyah adamı hemen fark ediyor ve başlarını çeviriyorlardı. Paul oteline doğru yürürken soluduğu havada var olan ırkçılığı hissedebiliyordu. Bu yeni bir şey değildi. Amerika'da sıkça yaşamıştı. Koyu renk giysili askerler her yerdeydi ve ona kibirli, nefret dolu bakışlar fırlatıyorlardı. Otele döndüklerinde Paul tren saatine kadar odasından çıkmamaya kararlıydı. Essie ise onu sakinleştirir ümidiyle 1930'larda tanımış oldukları bir Yahudi arkadaşlarını aramayı düşündü. İyiliksever adam hemen otele koştu ama işler daha da kötüleşti. Adamın nazizm ve toplama kamplarından bahsetmesi Paul'u daha da sarstı. Arkadaşı daha sonra ayrıldı. Paul adeta görünmez bir kafesin içinde aşağı yukarı dolaşıyor, kurtulmaya çalışıyordu. Odada daha fazla kalamazdı. Paul, Essie ve Bayan Seton kendilerini otelin dışına attılar ve bir sinemaya gittiler. Filmde alay edercesine Afrika'da bir yolculuğu konu alıyordu. Sinemadan çıktıklarında hava kararmıştı ama trenin kalkmasına yarım saat vardı. Daha sonra olanları Bayan Seton şöyle yazacaktır. Essie bagajı toplamaya, Paul ve ben de treni bulmaya gittik. Tren henüz gelmemişti ve istasyon tamamen boştu. Sadece askerler vardı. Konuşuyorduk. Aniden Paul'ün sözleri yavaşladı. Kan yüzüne doğru yayıldı. Garip bir şekilde, hiçbir şey fark etmemiş gibi konuşmaya devam et, dedi. Mary Seton, Paul Robson, Dennis Dobson, Londra, 1958, sayfa 82. Askerler Paul ve Bayan Seton ile diğer yolcular arasında hat oluşturacak şekilde toplanmaya başlamışlardı. Her bir Nazi gözünü bize dikmiş bakıyordu. Hepsi belinde tabanca ve kollarında parlak kırmızı zemin üzerinde siyah gamalı haç olan kolluklar taşıyordu. Paul konuşmasını yavaş ve dikkatlice sürdürdü. Birbirimize yaklaştık. Askerlerden biri, sonra bir diğeri söylendi. Adı geçen eser, sayfa 82. Askerler Paul'e sövüyordu. Paul ise olanların tamamen farkındaydı. Eğer kendisi veya Bayan Seton korktuklarını belli etseler olay derhal bir lince dönüşebilirdi. Tıpkı Bayan Essie'de olduğu gibi. İstasyona ulaşan Essie'nin arkasında da derhal bir sıra oluştu ve Essie'nin neler olduğunu anlaması uzun sürmedi. Bu tahammül edilmez karanlık bir kabustu. Her siyahın bir gün yaşamaktan korkacağı şey, yalnız ve çaresiz olmak, en kötü ve korkunç şekilde ölmek. Önce bir sessizlik, sonra bağırışmalarla birlikte Essie ve Bayan Seton'a küfürler duyuldu. Sonra da trenin sesi. Paul ve iki bayan platforma ulaşan trene kendilerini attılar, bagajları da mucizevi şekilde arkalarından fırlatıldı. Paul onları yakaladı ve hiçbir Nazi hareket etmiş olan treni durdurmaya çalışmadı. Paul askerlerin asık suratlarında geleceğin Almanya'sına, nefretin galip geldiği Almanya'ya son bir bakış attı. Paul saatlerce geceyi seyrederek oturdu. Çok az konuştu. Faşizmin ne olduğunu daha önce anlamamıştı ama bundan sonra onunla savaşmaya söz verdi. Adı geçen eser, sayfa 84. Paul'ün içinde gelişen değişimi tamamlayan unsur istasyondaki tehlikeli dakikalar oldu. Hayattaki yerini arayan adam, bir kez daha haksız yere korkutulamayacak olan adam ile birleşmişti. Berlin sonrası Paul'ün politik görüşü bulduğu her yerde müsamahsızlık ile savaşmaya odaklandı. Batı kültürü ve beyaz Rönesans'tan farklı olan siyah Rönesans'a her zaman inanmış olan Paul için Rusya'ya gitmenin daha iyi bir zamanı da olamazdı. ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni 1933'te tanıdı. Rusya'da Amerikan vatandaşlarına, özellikle siyah, yakın ilgi gösterdi. Dahası birlik iyi bir yer edinmeye başlamıştı. Hala Avrupa kuralları altında yaşayan Asya ve Afrika'nın sömürge hakları için eşitlik sembolü oldu. Sovyet sınırında her ikisinin de pasaportlarının eksik düzenlendiği ortaya çıkar ve Moskova'daki seyahat acentasını ararlar. Bu sırada bekleme odasındadırlar ve Paul pikabını ortaya çıkarır ve bazı plaklarını çalmaya başlar. Sesi duyan görevliler hemen tanırlar. Bu Pavel Rapsina'nın sesidir. Çok şaşıran ve bu işe sevinen Paul herkesle akıcı Rusçası ile konuşur. Kısa sürede hallolan vize probleminden sonra Moskova treninde yerliğini alırlar. Yönetmen Eisenstein'in iki hafta konuğu olacaklardır. Nitekim Moskova'ya ulaştıklarında o ve bir grup insan karşılama için bekliyordur. İlk günden itibaren Ruslarla ve diğer halklarla çok kolay anlaşan Paul, bu kadar çok tanınmasına şaşırdı. Tanıştığı insanlar arasında pek çok yabancı, Eisenstein ile çalışan bir siyah aktör ve Moskova'ya okumak için gelmiş olan Çinliler vardı. Buradaki kabulü Almanya'dakinden ne kadar da farklıydı. Herkesle konuşuyor, tüm Moskova'da insanlar tarafından tezahüratla karşılanıyordu. Boyuna ve cüssesine şaşıran insanların arasında bir yanında Eisenstein ile caddeleri sonsuza dek özgürce arşınlıyordu. Paul Moskova'da kaldığı sürece hiç kimsenin ırkı ya da rengi yüzünden ikinci sınıf insan olarak değerlendirilemeyeceğini öğreten Sovyet eğitim sistemini de inceleme fırsatı buldu. Yöresel uygulamalar ve milliyetçi küçük gruplar tolere ediliyor ve tamamen bastırılmıyordu. Pek çok ırktan meydana gelen Sovyetler Birliği'nde renk konusundaki ön yargının sistematik olarak ortadan kaldırılması gerekiyordu. Üniversitelerin kurulmasında bir sembol oluşturması açısından etnik toleransa önem verilmişti. Örneğin çoğu yönden komünist olmayan Uzak Doğulu Emekçiler Üniversitesi, evinde okumaya yetecek kadar parası olmayan Hint, Uzak Doğulu ve Afrikalı pek çok öğrenciyi barındırıyordu. Kendi evinde siyahların çektiği sıkıntıların farkında olan ve gördüklerinden çok etkilenen Paul, Eisenstein'a şunları söyleyecektir. Gelmek için kararsızdım. Gördüğüm diğer yerlerden daha farklı olacağını sanmıyordum. Ama burada kendimi ilk kez bir insan gibi hissediyorum. Bir zenci değil, bir insanım. Bunun bir zenci olarak bana ne ifade ettiğini hayal bile edemezsin. Adı geçen eser sayfa 94-95. Moskova'daki siyahların söyledikleri hep aynıydı. Burada ayrım yoktu ve onlara eşit davranılıyordu. Paul, Amerikalı bir siyah avukat olan William L. Patterson ile tanıştı. Patterson, Amerikan Sivil Haklar Kongresi'nin sekreteriydi ve Scottsboro davası için Moskova'da bulunuyordu. Bir beyaz kadını kaçırmakla suçlanan Alabamalı 9 gencin savunması için gelmişti. Scottsboro davasına inanan Amerikan Komünist Partisi'ni destekliyordu. Paul ise Patterson'ı iyi eğitimli ve siyahların durumunun iyileştirmesi için çalışan bir siyah olarak değerlendirmişti. Patterson, Paul'e eve dönmesini, yetenekleri ve yüksek popülaritesini siyahların çıkarları için kullanmasını teklif etti. Paul bunu yapabilir miydi? Eve nasıl dönerdi? Evinde ırkçı nefret pek çok kez onu küçük düşürmüştü. Tek bildiği, bir zamanlar kendisinin de diğer siyahlar gibi yoksul ve mahrum olduğuydu. En büyük azınlığını eşitlikten mahrum kılan bir ülkeyle kendisini bağdaştırmak istemiyordu. Bağdaştırmayacaktı da. Sovyetler Birliği, Paul'ün eşitlik hakkındaki fikirlerini değiştirmişti. Her gün beyaz olmayan diğer ırklar gibi siyahların da kendi değerleriyle kabul edildiğine tanık oluyordu. Kadın erkek tüm Ruslar ona sarılıyor ve öpüyorlardı. Sovyet Dışişleri Bakanı Maxim Litvinov'un verdiği hindi, şarap ve havyardan oluşan Noel yemeğinde Paul şarkı söylemiş, dans etmiş ve çok eğlenmişti. Şarkıları Eisenstein'in kadrosu içindi. Ne zaman şarkı söylese Ruslar büyük bir hayranlıkla bu siyah dahiye bakıyor ve onu alkışlıyorlardı. Rus çocuklar onu gördüklerinde peşinden koşuyor, sevinçle çığlıklar atarak kendilerini onun üzerine fırlatıyorlardı. Ona bir çeşit sihirli dahiymiş gibi bakıyorlardı. Doğal olarak derisinin renginden etkilenmişlerdi. Paul'ün sihri ise gülümsemesi ve arkadaş canlısı yüz ifadesiydi. Paul'ün bu ülkenin küçük oğlu Polly için çok uygun olduğunu anlaması uzun sürmedi. Yine de her zaman belli olmasa da Rus yaşam tarzında bazı zorluklar ve korkutucu yanlar vardı. 1928 ve 1933 yılları arasındaki 5 yıllık tarımın kolektifleştirilmesi planı altında buna karşı çıkan toprak sahipleri ve iyi gelirli tarım işçileri saf dışı bırakılıyor, bazen de uzak çalışma kamplarına ömür boyu sürgün ediliyorlardı. Dahası Komünist Parti bu kişilere devrime karşı yaptıkları gerçek ya da gerçek dışı sadakatsizlikleri ödetmeye çalışıyordu. Artık milyonlarca fakir tarım işçisi ilk kez açlıktan kurtuldukları, eğitim ve modern tarım teknikleriyle tanıştıkları yeni kolektif çiftliklerde çalışıyordu. Doğudaki Sovyet Cumhuriyetlerindeki beyaz olmayan ırklar da çar yönetiminin serflik sisteminden kurtulmuştu. Sovyet sistemi duygusuz, hatta merhametsiz bir devrimin ona karşı gelenleri hırpalayan bir devrimin örneği oldu. Ama birlik, ezilmiş çoğunluğun kendi meyvasını yiyeceği ve zengin çevrenin tiranlığının son bulacağı izlenimini de vermişti. Tarihçiler şöyle yazacaktır. Sosyalizm son derece serbest iş çevrelerinin kötü yanlarını gidermiştir. İşsizlik, patlama ve depresyon döngüsü yoktur. Batılı demokrasilerin ilk zamanlarındaki gibi kadın ve çocukların sömürülmesi yoktur. Politik zorluk ve kıtlıktan başka bir vaka yoktur. Sadece hiç kimsenin düşmesinin gerekmediği bir minimum vardır. R.R. Palmer, A History of the Modern World, sayfa 743-744. Paul Robeson için Rusya, hayatı boyunca aradığı yerdi. Rus halkı onu bir aktör olduğu kadar bir insan olarak da kabul etti. Onlar Paul'ün rengiyle çok az ilgiliydiler. Paul de onların komünizmine pek kafa yormuyordu. Tek gördüğü eşitliğin tatbikatı idi ve gördüğünü asla unutmayacaktı. 1936'da yeni bir anayasa oluşturuldu ve ırkçılık mahkum edildi. Vatandaşlara demokrasilerde rastlanan sivil haklar gibi bazı haklar tanındı. Örneğin ekonomik güvenlik, düzenli iş, dinlenme, yaşlılık güvencesi. 6. ayrımın sonu. Sayfa 73.